Ayrım 26.
Yaşı 35'e yakın olmalıydı. Siyah bıyıkları ilk bakışta dikkat çekecek ölçüde kalındı. Nasıl durumlar ha? Kaya gibi görünüyorsunuz. Herkes geldi mi? 18-19 yaşlarında çelimsiz bir genç cevap verdi. Bu elini ilk sıkandı. Birkaç kişi gelmedi. Haşim Usta da gelmedi. O niye? Demin haber gönderdik. Siz başlayın ben gelirim demiş. Bir de malum şu anda vardiyada olanlar gelmedi. Onlar kaç kişi? 12-13 kişi. Gelmeyenler kimler? Muhteşem bıyıklı cevap verdi. Hüsamettin gelmedi, hastaymış. Faruk'un niye gelmediğini bilmiyorum. İyi peki, gözcü koydunuz mu? Ben gelirken kimseyi görmedim. Kadir abi, onları öyle yerlere yerleştirdim ki, bak sen bile fark edememişsin dedi. Deminden beri güleç güleç konuşulanları izleyen uzun boylu, uzun parkalı genç, tamam öyleyse girelim. Hep birlikte girdiler. Kadir başıyla selam verdi. 40-50 kişilik bir topluluk vardı burada. Birkaç kişi ayağa kalkarak Kadir'in elini sıktı. Sesler yavaş yavaş azaldı, sessizlik kapladı içeriği. Çelimsiz genç hemen kapının dibine, toprağın üzerine bağdaş kurup oturmuştu. Kadir'e köşedeki meyve sandığını göstermişlerdi. Muhteşem bıyıklı yanındaydı. Oldukça büyük bir odadaydılar. Döşeme henüz yapılmamıştı. Zemin çamurlu, tümsekli, koyu renkli topraktı. Pencereler gelişi güzel tahta çakılarak kapatılmıştı. Işık ancak kapıdan ve pencere boşluklarındaki aralıklardan girebiliyordu. İçerisi o yüzden loştu. Toplantıya katılanlar kenarlara tek sıra dizilmiş, yerlere serdikleri gazete kağıtlarının üzerlerine oturmuşlardı. Kadir konuşmaya başladı. Sesler tamamen kesildi. Herkes can kulağıyla dinlemeye koyuldu. Toplantı 1 Mayıs'la ilgiliydi. Sadece hareketin bölgedeki ileri unsurları çağrılmıştı. Bu bölge örgütün en güvendiği ve en güçlü olduğu işçi semtiydi. Mücadeleleriyle ve direnişleriyle ün yapmış bazı büyük fabrikaların işçileri genellikle bu semtte otururlardı. Elbette 1 Mayıs faaliyetinin de odak noktasını oluşturacaktı. Kadir önce 1 Mayıs'ın genel anlam ve öneminden söz etti, sonra bugünkü 1 Mayıs'ın mücadele açısından ifade ettiği anlamı açıklamaya girişti. Yaşayacakları 1 Mayıs bir dönüm noktasıydı. Sendika ağlarının saltanatının yıkılması doğrultusunda bir dönüm noktasıydı. Sınıfı kazanma doğrultusunda dönüm noktasıydı. Tabanda sıkı sıkıya yürütülecek bir eylem birliğiyle bu 1 Mayıs sonrasında partinin kurulması tatlı bir hayal, gerçekleştiği düşlerde görülen bir dilek olmaktan çıkacaktı. Bu 1 Mayıs, Proletarya'nın devrimci partisinin inşası yolunda bir dönüm noktasıydı. Doğru çizgiye yakın gruplar arasında ilk defa bu ölçüde geniş çaplı bir eylem birliği kurulmuştu. Fırsat kesinlikle kaçırılmayacaktı. Kadir iyi bir hatip olmakta iddialıydı. Konuşmalarını herkes çok beğenirdi. Ününü kitle önünde yapılan ideolojik polemiklerde kazanmıştı. Daha ziyade az sayıda, örneğin bir dernek ya da bir salon dolusu insan hitap eden ağır içerikli siyasi tartışmalarda başarılıydı. Yürüyüşlerde, mitinglerde, topluluklara ajitasyon çekme dalında o kabul etmek istemese de daha fazla beğenilen bir iki kişi vardı gerçi. Ama siyasi gruplar arası karşıdakiler mat etmeyi hedefleyen tartışmalarda bir numaraydı. Alıntı yapmakta ustaydı. Bazen bir sayfaya yakın alıntıyı kafadan aslına tam uygun aktardığı olurdu. Alıntı yapılan ustaların kitapları tartışma götürmez kesin doğruları yansıttığından, onları konuşma aralarında yerinde ve zamanında kullanmakta yetenekli olan üstünlüğü hemen ele geçirirdi ve bu şerefi daima Kadir kazanır, rakip onun nükteli ve alaycı konuşması karşısında mosmor kesilirdi. Şu andaki konuşması, ajitasyon yönü ağır basan bir konuşma olduğu halde gerçekten etkileyici hitap ediyordu. Sesi tok, konuşması vurguluydu. Şivesi bozuktu. Anadolu kokuyordu. Onun gerçek konuşması buydu gerçi. Fakat şivesini bilerek abartanlara da rastlanmıyor değildi. Bozuk şive konuşana doğal halk önderi havası veriyordu. Kadir kimdi? Bugünlere nasıl gelmişti? Yoksul denebilecek orta halli bir ailenin 3 erkek çocuğundan biriydi. 2 de kız kardeşi vardı. Kendisi ortanca oğlandı. Babası yıllarca çiftçilik yapmış, sonra küçük bir bakkal dükkanı açmıştı ilçede. İlk ve ortaokuldan sonra yakın çevrede lise olmadığı için il merkezindeki liseye yatılı olarak girdi. Başarılı sayılabilecek bir öğrenimden sonra fen fakültesine puan tutturdu ve İstanbul'a geldi. O zamana dek küçük il merkezindeki yaşantısı ve lisede gördüğü öğrenimden başka ufkunu açacak bir çevrede bulunmamıştı. Okuduğu lisenin seviyesi tahmin edilebilirdi. Büyük şehir hayatı önceleri şaşkına çevirdi onu. Okuldaki ilk aylar çoğu zaman yurtta oturup pinekliyor, yalnızca memleketlileriyle konuşuyordu. Fakat o da arkadaşlarının yardımıyla kısa zamanda kabak çiçeği gibi açıldı. Saçlarını uzattı, giysilerini modaya uydurdu. İlk yıl İstanbul eğlencelerine kaptırma yılıdır. Yurtta boş şarap şişeleri birikir, gece yarıları şehir gezilir, meyhanelere, randevu evlerine gidilir. O yıl girdiği sınavlardan biri hariç hepsinden kaldı. Bu arada memleketten gönderilen paranın krediye sağladığı desteğe karşın İstanbul'da istediği gibi yaşamaya yeterli olmadığını görmeye başladı. Ertesi yıl küçük kardeşi de üniversiteye gidecekti ve yazın eve döndüğünde paranın azaltılacağı keyfiyeti kendisine bildirildi. İkinci yıl İstanbul'a döndüğünde Kadir'i çok daha aklı başında ve oturmuş bir kişilikte görüyoruz. Bir sürü işe girdi çıktı, çalıştı. Otelde gece resepsiyonculuğu, kaçak sigara satıcılığı, bir okul arkadaşıyla birlikte pazarcılık yaptı ve kendisine gerekenden fazla kazanmaya başladı. Sonra bir sendikada yazıcılık işi buldu. O yıl sonunda üniversitede siyasi kıpırdanma hayli artmıştı. Yurtta ve okulda kendilerine devrimci diyen bazı kişilerle tanıştı. Sola sempatisi nedendir bilmiyordu, kendini bildi bileli vardı onda. Ve yeni arkadaşlarının düşüncelerini tuhaftır, o denli hızlı benimsedi ki buna kendi bile şaştı. Saçları kıpkısa kesildi, üzerinden zevksizlik akan modaya uygun elbiselerini bıraktı, partal giyinmeye başladı. Bu yolla görünümü oldukça düzeldi. O yaz memleketten bazı bahaneler bulup erken döndü. O vakte dek ders kitabından başka doğru dürüst bir şey okumadığı halde büyük bir heves ve hızla okumaya, kitapları yutmaya başladı. Öyle ki yeni arkadaşları ona kitap yetiştiremiyorlardı. İki yıl içinde bazılarının üçer dörder kez olmak üzere Türkçe'ye çevrilmiş tüm klasikleri okudu, bitirdi. Ertesi yıl pasifistlerle devrimciler arasında kesin saflaşma yılıydı. Tereddütsüz, ikinciler yanında saf tuttu. Zaten devrimcilikte kemikleşmesinin önemli nedenlerinden biri kendini ülkücü olarak tanıtan gruptu. Bu adamlar ellerinde zincirler, falçatalarla okullarda, sokaklarda dolaşıyor, solcu bildiklerine saldırıyorlardı. Devrimciler onlara karşı dişe diş, kana kan mücadeleyi savunur ve öyle davranırlarken, pasifistlerin ağzından kışkırtmalara kapılmamak gerektiğinden başka söz çıkmaz, karşı taraf saldırınca polise şikayet etmekten başka şey yapmazlardı. Bu arada eskilerden bazı insanlarla tanıştı. O efsanevi insanların yakın arkadaşı olan bu peygamber tavırlı adamlar Kadir'i çok etkilediler. Askeri konularda büyük yeteneği olduğu ortaya çıktı. Girgin ve gözü pekti. Kısa zamanda önce fakültede, sonra üniversitede, sonra tüm şehirde adı duyulur oldu. İnsanlara verdiği güven teorik meselelerdeki kavrayıcılığıyla birleşince göz açıp kapayana dek gençliğin tanınan liderleri arasına girdi. Zirveye tırmanıyordu. Üstünde yalnızca eskiler kalmıştı. Gençlik içinde yeni bir saflaşma ortaya çıkınca yaşayan eski tüfeklere sadık kalıp ölmüş eski tüfeklere ihanet etti ve gönüllü olarak muhalefet kanadında yer aldı. Bu yıl fakültede 6. yılıydı. Aslında okulu çoktan bırakmıştı. Hareketin ilk komitesi üyesiydi ve gelecekte ülkenin siyasi hayatına damgasını vuracak güçlü kişiler arasında görüyordu kendini. Açış konuşmasını sonunda bitirdi. Ardından tartışmayı başlattı. Biri söz aldı. Revizyonistlerin çeşitli yerlerde işçileri toplayarak kendilerini her ne pahasına mitinge almamak için yemin ettirdiklerini söyledi. Onların hakim oldukları yerlerde işçilere ulaşılamıyordu. Bildiri bile dağıtmak mümkün olmuyordu. Kendilerini işçilere işçi düşmanı umacılar olarak tanıtıyorlardı. Bu durumda revizyonist çetenin tecridi nasıl sağlanacaktı? Zincirler nasıl parçalanacaktı? Bu miting onların kontrolünden nasıl çıkarılacaktı? Yaşı genç olmasına karşın saçları açılmış arada dura dura ve kekeleyerek konuşan bir işçiydi bunları söyleyen. Başka biri revizyonistlerin çeşitli yerlerdeki saldırılarından bahsetti. işi açıkça şiddete dökmüşlerdi. Fabrika önüne yaklaşan herkese saldırıyorlardı. Bu saldırılara karşılık vermede yeterince kararlı davranılmıyordu. Bu gidişle adamların etkinliğini kırmak ham bir hayal olarak kalacaktı. Kendileri hem bir azınlıktaydılar hem de işçilerin çoğu kendilerinden yanaymış gibi peygamber tavırları içindeydiler. Kapının yanındaki esmer çelimsiz bir genç cevap verdi söylenenlere. Adı Fikri'ydi. Doğudan getirilmiş bir kadroydu. Semtte Kürt işçi çoktu. Fikri de Kürttü ve çok iyi bir örgütleyiciydi. Yaşlı işçiler çocukluğuna bakıp pek adamdan saymıyorlardı. Ama 6-7 ayda epeyce genç işçi toparlamıştı çevresine. Mübalağalık, kanaatkar ve olağanüstü alçak gönüllü tavırları müritler arasında ona duyulan saygıyı artırıyordu. Üst üste geceler boyu seminerler verir, kitap, dergi okurdu işçilere. Eğittiği gruplar akşam geç saatlerde yorulur, değişirlerdi ama o yorulmazdı. Sevinçle eve gelen yeni grubu karşılardı. Bazen çok yorulmuşsa eğer, özür dileyip izin ister, herkesin içinde ayakkabılarıyla girerdi yatağa ve bir saat uyur uyumaz kalkar seminere başlardı. Üstünde haftalardır hiç çıkarmadığı eski giysileri, gündüzleri de en çok o koştururdu. Kısık bir sesi vardı. Sakin ve alçak bir sesle konuşuyordu. İki arkadaşının şikayetlerinde haklı olduklarını, ancak yalnız ağaçları değil tüm ormanı görebilmek gerektiğini belirtti. İşçiler yavaş da olsa gerçeği görmeye başlamışlardı. Revizyonistlerin gücü bir anda kırılamazdı. Mitinge katılmaları, sloganlarını geniş işçi kitlesine duyurmaları, gerçek devrimci işçilerin kimler olduğunu göstermeleri düşmana ağır bir darbe indirecekti. Ama aceleci olmamak gerekti. Aktif savunma taktiği şu an için en iyi taktikti. Cin bakışlı esmer bir işçi kız aldı bu defa. İttifak yaptıkları iki gruptan birinin bölgede kayda değer bir gücü yoktu. Diğeri ise yapısında ortaya çıkan bölünmeyle uğraşıyor, 1 Mayıs'ı unutmuş görünüyordu. Bu durumda tüm faaliyetlerde ortak imza kullanılmakla kendilerine haksızlık etmiş olmuyorlar mıydı? Bu tavır tabanda liberal eğilimleri yeşertiyordu. Ardından bir liseli söz aldı. Ona göre de kız arkadaş haklıydı. Paylaştırılan bölgede kendileri 8 defa yazıya çıkmışlardı. Diğer grupsa 2. Başkalarının propagandasını yapmak enayilikten başka bir şey değildi. Enayilik sözü gülüşmelere yol açtı. Muhteşem bıyıklı ise gülümsememişti bile. Söze girdi. Bizim tavrımız tabanı birleştirici ve faaliyeti kuvvetlendirici bir tavırdır dedi. Cümleleri bozuk ve birbirinden kopuktu. Fakat vurguları iyi olduğu için ne demek istediğini anlatabildi. Ona göre böyle bir tutum ve böyle bir faaliyet hareketin diğer iki grup tabanındaki saygınlığı artıracak, yarın öbür grupların yönetim kademeleri birlikten yan çizseler bile tabanları kendi platformları temelinde birleşecekti. Duygusal ve sekter davranmanın sırası değildi. Başka bir genç işçi söz aldı. Çok hızlı konuşuyordu. Konuştuğu 5 dakikalık süre içinde pek çok şeyden şikayet etti. Ne daha önce konuşanlar gibi sekterlik yanlısıydı, ne de şimdiki tutumu tam olarak doğru buluyordu. Kafasının iyice karışık olduğu belliydi. Söylediklerinden özet olarak faaliyetten genel anlamda memnun olduğu, fakat daha geniş güçleri birleştirmeye yönelik daha akılcı politika ve taktiklerin güdülmemesini eleştirdiği sonucu çıkarılabilirdi. Toplantıya katılanların çoğu bu konuşma ve yaklaşım şeklinde ACK'cı bir yön bulmuşlardı ve meseleye bulaşmak istemiyorlardı. Yine de biri soru sormaktan kendini alamadı. Arkadaş somut olarak ne öneriyordu? Cevap olarak yine net şeyler söylemedi deminki genç işçi. Daha akılcı taktikler, daha geniş güçler, meşru bir zemin gibi sözleri tekrarlayıp durdu. Söylediklerinden kendi de tatmin olmadı. Ama başka soru soran çıkmadı. Başka biri söz aldı. Kadir'i dışarıda karşılayanlardandı. Ona göre orta yolcularla revizyonistlerin arası hiç de bu zamanki kadar iyi olmamıştı. Gençliğe önderlik için onlarla kapıştıkça adamlar revizyonistlere yaklaşıyorlardı. Bu gücün eylem birliğine kazanılması sorunu üçüncü plana itilmiş, unutulmuştu. O konuda ne gibi tedbirler düşünülüyordu? Kadir tartışmanın artık olgunlaştığını seziyordu. Arkadaşlar diye söze başladı. Herkes yine dikkat kesilmişti. Ona en fazla zevk veren şeylerden biriydi bu. Konunun dağılmaya, kafalardaki sorunların artmaya başladığı an toplantıya ağırlığını koymak, dağılan konuyu toparlayıp kafalardaki tereddütleri bir bir silip süpürmek. Cümlelerinin dinleyenler üzerinde an bir an uyandırdığı etkiyi izleyebilmek, bulanmış gözlerin birkaç dakika içinde tekrar aydınlanıp kararlılık ve güvenle baktığını görebilmek. Konuyu kısaca toparladı. İzlenen çizginin ne denli doğru olduğunu şüpheye yer vermeyecek biçimde kanıtladı. Öyle örnekler verdi ki dinleyenler bir güldüler, bir hakikaten öyle dediler içlerinden. Yavaş yavaş ajitasyonun dozunu artırdı ve coşkunun en yükseldiği anda görevleri madde madde beyinlere çakarak bitirdi toplantıyı. Sorunu olan kalmamıştı. Yüzler aydınlık ve güleçti. Yıllardan beri hayal olan şeyi, Proletarya Partisi'ni kuracak, çok değil belki 3-4 yıl içinde devrime önderlik edecek yeraltı militanları gibi hissediyorlardı kendilerini. Dışarıda hava kararıyordu. İçeride yüzler seçilmemeye yüz tutmuştu. Kimisi tek tek, kimisi grup grup tartışa çıktılar. Toplantıya öğrenci kesiminden de iki gözlemci katılmıştı. Kadir çıkarken göz göze geldi onlarla. Nasıl? Çelik gibi örgütlenmişiz burada değil mi? Ben de yaman konuştum ama dercesine gülümseyerek baktı yüzlerine. Biri bağırdı. Arkadaşlar, birazdan demir döküm önünde gazete satışı yapacağız. Adamlar saldırabilir. Önemli işi olmayan herkes fabrika çıkışına gelsin. Saat kaçta? 8:30'da orada olacağız. Başka biri seslendi kalabalığa. Arkadaşlar, evin arkasında hazır sopalar var. Gazete kağıtlarını sarın onlara. Öyle gidin. Kadir Fikri'yi bir kenara çekip sordu. Kaç malzeme var? Boş gitmeyin ha. Merak etme abi. Bu sefer çok sıkı gidiyoruz. Dikkatli olun. Bir durum olursa gazeteyi mazeteyi bırakın, kırın kafalarını. Tamam yoldaş, tepelerine bineceğiz. İşi büyütürlerse indiririz bir ikisini. Gerekmedikçe yine de silah kullanmayın. Gerekirse de acımayın. Böyle işlerden uzun süredir uzaktı. Bu ona hem tatlı bir rahatlık veriyordu hem de burukluk. İmreniyordu pratiklere çıkanlara. Düşünceli bir yüzle Aydın'a yaklaştı. Aydın post bıyıklının ismiydi. İki kişiyle konuşuyordu. Onu da çekti biraz uzağa. Servet ne durumda? Faruk gelmedi toplantıya, farkında mısın? Servet az önce toplantıda konuşan kafası karışık işçiydi. Aydın endişeli bir suratla cevap verdi. Vallahi kafalarının içinde neler dönüyor bilemiyorum. Pratiklerin hepsine katılıyorlar ama tartışmaktan kaçınıyorlar. Faruk 3-4 ay önce bölgeye gönderilen bir üniversiteliydi. Servet'le araları iyiydi. Son zamanlarda her ikisi de durgun görünüyorlardı. Gecekondu semtlerine, işçi mahallelerine ve fabrikalara Faruk gibi çok üniversiteli ve liseli gönderilmişti. Okullardaki ileri kadrolar arasından alınıp işçi kesimini örgütlemeye gönderilenlerin sayısı 200'e yaklaşıyordu. O sayede bir yıl içinde hareketin işçiler arasındaki gücü gözle görülür şekilde artmıştı. Ama aylar sonra başka sorunlar çıkmıştı ortaya. Bir kere hareket öğrenci gençlik içinde eski etkinliğini kaybetmeye başlamıştı. Daha kötüsü semtlere, fabrikalara gönderilen kadrolarda uyum problemleri belirmişti. Militanlar gereği gibi proleterleşememişti. Gerçi fabrikalarda karşılaştıkları proleterler de gazetelerinde ve kitaplarda söz edilen proleterlere hiç benzemiyorlardı ya. Okul çevresi gibi renkli, hareketli, canlı bir ortamdan kenar semtlerin küf kokulu evlerine, tozlu, çamurlu sokaklarına ya da vardiya yaşamının bıktırıcı düzenine mahkum olmak çoğunda hızlı bir çöküntü yaratmıştı. Bu tür mücadele sabır gerektiriyordu. Kendini bir anlamda yenilemek, ermiş olmak gerekiyordu. Hepsi bunu başaramıyordu. Önemli bir kısmının pili bir yıl içinde bitmişti. Bir de ACK vardı. Sınıf işbirlikçi ve pasifist bir grup olarak değerlendirilirdi. Her ne kadar birlik kapsamında görülse de önceleri ancak dalga geçme ve espri konusu olma anlamında bir önem taşırdı. Sonra giderek ideolojik siyasi tartışmanın dili sertleşti. Çünkü tek tük de olsa bu gruba sürekli geçişler oluyordu. Sağda solda giderek daha fazla itelenip kakalandıkça ACK'cıların dilleri de acılaşıyordu. Tartışma kavga boyutlarına ulaşmış, küfürleşme şekline dönüşmüştü. Bu arada geçişlerin hızı azalacağına artmıştı. Önceleri sınıfından koparılıp işçi kesimine gönderilenlere özgü bir pil bitme olayı olarak yorumlanmıştı durum. Ama geçenler arasında eskiden beri işçi olanlar da bulunuyordu. Halen öğrenci olanlardı. Sonra başka yorumlar geliştirildi. Hastalıksa yok edilemedi. Bu hastalık ACK'ya karşı normal düzeyde tepki duyan birinin birdenbire öfke küpüne dönüşmesiyle kendini belli ediyordu. O zamana dek kesin ve aklı başında görünen kişi yerli yersiz her vesileyle ACK'ya ve ACK'cılara başlangıçta siyasi, ardından adi küfürler etmeye başlıyor, sonra işi fiili sataşma ve saldırıya döküyordu. Bir iki haftalık bu dönemi durgunlaşma ve kafa karışıklığı dönemi takip ediyordu. Kişi sorulduğunda her yöne çekilebilecek lastikli sözler ediyor, uzun uzun konuşmalar yapıyordu. Daha sonra sorulmadan da konuşma dönemine giriyordu. Önceleri teorisi zayıf olarak bilinenlerin tartışmaları kıyısından köşesinden izleyenlerin çeneleri açılıyordu. Sonra şahıs bir iki hafta ortalıkta görünmüyordu. Bir sayı sonraki ACK'yı okuyan eski arkadaşları sahte devrimcilerden ayrıldığını bildiren öz eleştirisini okuyunca tartışmak için fellik fellik aramaya başlıyordu yeni haini. Bir ay önce hiç ummadıkları bir darbe yemişlerdi ACK'dan. Aralarında bu bölgeden 20 kişinin de bulunduğu 60'a yakın kadro ve taraftar toplu halde ACK'ya geçmişti. Açığa vurulmayan, gizlenen bir korku vardı herkesin içinde. Kimin ne zaman ne yapacağı belli olmuyordu. Onlarla bir de ben konuşayım dedi Kadir. Biraz düşündü. Yarın saat tam 4'te bizim aşağıdaki kahvede olsunlar. İkisi de mutlaka gelsin. Tamam söylerim. Onları konuşmayla bütünüyle ikna edebileceğine inanıyordu. Tabii sorun ACK sorunuysa. Şimdiden içi rahatlamıştı. Sözünden kimse çıkmazdı. Öncekinde olayı küçümsemişler ve oyuna gelmişlerdi. Artık tek bir kişiyi bile kaptırmayacaktı. Yeter ki konuşacak vakti olsun. Haşim Usta hala gelmedi. Gidip bir bakalım. Aydın söylendi. İnsan gelemiyorsa haber gönderir. Evlerin arasından aşağıdaki toprak yola paralel ilerlediler. Binalarda elektrik yoktu. Pencerelerden lüks lambalarının ışıkları geliyordu. Birçok ev henüz boştu. Arazi 6 ay önce devrimcilerce gecekondu yapım amacıyla işgal edilmişti. Toprak yolda o ilk gün 1000 kişilik bir kalabalık toplanmıştı. Kalabalığın çoğu dışarıdan gelen öğrencilerden oluşuyordu. İçlerinde çevre halktan insanlar da vardı. Tel örgüler bir anda sloganlarla yıkılmış, işgal alanında siyasetler, konuşmalar yapmışlardı. Ev yapımını en hızlı şekilde örgütleyecek ve tüm sorunların üstesinden gelecek bir halk komitesi seçilmişti. Daha o gün toprak parsellenmiş, yapım başlamıştı. İkinci gün polis gelmişti. 200'den fazla polis. Taşlar, sopalar havalarda uçuşmuş, çatışmanın galibi resmi güçler olmuştu. Üçüncü gün tüm siyasetler güçlerini tepeye yığmıştı. 3 saatlik çatışma sonucunda polis geri çekilmek zorunda kalmıştı. Sonraki her gün halktan katılanların sayısı artmıştı. Geceleri de devam ediyordu yapım. İnsanlar molalarda soğuk toprağa yatıp dinleniyordu. Biriket taşımaktan üniversiteli kızların tırnakları kırılıyor, liseli tıfıllar evlerine çamur içinde gidince babalarından dayak yiyorlardı. Polis sayısı 2000'i aşan kalabalığı her gün dağıtmaya çalışmaktan yorulmuş, vazgeçmişti. Haşim Usta, halk komitesinin 5 üyesinden biriydi. Komite içinde hareketin temsilcisiydi. Eskiden demir dökümde işçiydi. Ünlü 15-16 Haziran'da parlayan işçi önderlerinden. O zamanlar işten atılmıştı. Sonra başka bir büyük fabrikaya girmişti. Geçen yıl oradan da atılmıştı. Vakti zamanında eskilerle ilişkisi olmuştu. Birkaç yıl önce hareket örgütlemişti onu. Çok işçi kazandırmıştı örgüte. 2 ay öncesine dek bölge komitesindeydi. Disiplinsiz ve başına buyruk tavırları yüzünden komiteden çıkarılmıştı. Yine de güveniyorlardı ona ve halk komitesindeki ağır toplar olarak görüyorlardı.